Merhabalar. Bu videoda size 3 Temmuz 2011 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'ne kurulan Kumpas'ta en çok kullanılan yalanlar, medyaya en çok pompalanan yalanlar ve iftiraları ele alacağız kısaca. Tabii kısaca almak aslında çok mümkün değil. Çünkü o dönem çok fazlaca yayın organında, çok fazlaca haber çıkıyordu. Aslı astarı olmayan haberler, manipülatif haberler çıkıyordu. Ve insanlar bir şeye inandırılmaya çalışılıyordu. Fakat bu geri tepti. Geri tepti, davalar açıldı ve bu davalardan ceza alanlar oldu. Fakat hala aynı yalanlara sarılanlar, hala terör örgütünden medet umanlar, onların ipiyle kuyuya inenler ne yazık ki mevcut. Bir hatırlatma daha yapıp ondan sonra bu yalanlar neymiş bakacağız. Hatırlatmamız şu, biliyorsunuz 4 Nisan 2015'te Rize maçından çıktıktan sonra Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün futbolcularının kafilesinin bulunduğu otobüse kurşunlu bir saldırı yapıldı. Bu kurşunlu saldırının üzerinden bugün itibariyle tam olarak 5 yıl 7 ay 29 gün geçti. Yani tam 2071 gün oldu ve failler hala bulunamadı. Bir otobüs dolusu insanı öldürmeye çalışan terörist ya da teröristler hala devlet tarafından bulunamadı. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra gelelim 3 Temmuz yalanlarına. 3 Temmuz'da en sık kullanılan yalanlardan ve hala günümüzde en sık kullanılan rakip takımın taraftarları ya bilerek kasten ya işte terör örgütünün değirmenine su taşımak adına ya da tamamen bilinçsizce kullandığı en önemli yalanlardan bir tanesi Aziz Yıldırım'ın 58. maddeyle ilgili yaptığı, kongrede yaptığı konuşmanın cımbızlanıp alınmış hali. 3 Temmuz'la ilgili herhangi bir konu açıldığında hemen rakip taraftarlar ya da dediğim gibi terör örgütünün değirmenine su taşıyanlar ya da onlarla beraber olanlar hemen verdikleri örnek bu oluyor. Diyorlar ki Aziz Yıldırım kendisi itiraf etti. Şike yaptıysam Fenerbahçe için yaptım dedi. Şimdi gelelim bu konuşma neymiş bir dinleyelim. Bakalım Aziz Yıldırım orada neyi kastediyormuş, tekrar bir dinleyelim.
Ve biz temizleri Yargıtay'dan karar çıktıktan sonra Fenerbahçe temizse o zaman havuza devam ederiz. Eğer değilse o zaman zaten ikinci madde geliyor gündeme. Şahıslar ve kulüp ayrılamaz. Ben şike yapmışsam Fenerbahçe için yaptım. Ben kendim için şike yapmadım. Öyle saçma şey olur mu? O zaman kısa zaman içerisinde kongreyi toplayacağım. Ve kongrede huzurlarınızda gelip bu konuda destek ve yardım isteyeceğim. Sizin vereceğiniz karara göre de hareket edeceğiz. Bunu da bilin. Demin söylediğim gibi biz 58. maddenin değişmesine karşı çıktık. Ve hem yönetim kurulu arkadaşlarım hem ben cezaevinden yazdığım yazılarla, açıklamalarla biz 58. maddenin değişmesine karşıydık. Çünkü eğer bizden şike yapmışsak kulüp de yapmıştı yani. Sahanın içinde var, sahanın içinde yok. Böyle saçma şey olmaz. Ya hepsi vardır ya hiçbiri yoktur. Buradaki zaten yargının sonucunu hep beraber göreceğiz.
Aziz Yıldırım'ın söyledikleri çok açık. Aslında Aziz Yıldırım orada bu örneği şöyle de verebilirdi. Mesela Sadri Şener şike yaptıysa Trabzonspor için yaptı. Kendisi için mi yaptı? Böyle saçma şey mi olur? Diyebilirdi mesela. Ya da Ünal Aysal şike yaptıysa Galatasaray için yaptı. Yoksa kendisi için mi yaptı? Böyle saçma şey olur mu? Diyebilirdi. Ama o kendi üzerinden örnek verdi. Ve cımbızcı arkadaşlar buradan hemen o cümleyi cımbızlayıp alıp yaymaya başladılar. Sanki böyle bir itiraf varmış gibi. Yani aslında 58. maddeyle ilgili yapılmak istenen şuydu. Biz Fenerbahçe'ye ceza vermeyelim. Kurumları, kişileri ayıralım. Biz Aziz Yıldırım'a ceza verelim sadece. Fenerbahçe aklansın. Şimdi bu zaten Fenerbahçe'nin baştan böyle bir suç işlediği kabulü üzerine kurulan bir şeydi. Aziz Yıldırım'ın orada söylediği de zaten oldukça mantıklı bir şey. Ya saçma sapan konuşmayın. Kişilerle kurumları nasıl ayırırsınız? Yani ben şikeyi ne için yaparım eğer yaptıysam? Kulüp için yaparım. Kendim için niye yapayım? Deli misiniz siz? Böyle bir saçmalık olmaz diye karşı çıktı. Dediğim gibi bu örneği Ünal Aysal, Sadri Şener üzerinden de verebilirdi. Başka kulüp başkanları üzerinden de verebilirdi. Ama o kendi üzerinden verdi ve bunu cımbızlayıp alıp yıllardır hala kullanıyorlar. Ha, bunu kullananlar kimler? Birincisi bunu özellikle yayan, kullanan, hala kullanıp yayanlar o dönem kumpası yapanların, terör örgütlerinin değirmenine su taşıyanlar. Bir diğer grup daha var. Onlar da ya bildiğiniz geri zekalı. Yani okuduğunu ve dinlediğini anlayamayacak kadar zekası geri olan insanlar. Onlar sadece böyle cımbızlanmış bir cümleye sarılıp yıllardır durmadan ama böyle dedi Aziz Yıldırım, ama Aziz Yıldırım böyle dedi ya zaten onlara laf anlatmaya gerek yok. Onlar Fenerbahçe karşıtı herhangi bir şey söylediğinde zaten onlar inanmaya hazırlar. Onu yıllarca devam ettirirlerdi. Zekalarıyla, zekalarının tartışılmasıyla ilgili hiçbir problemleri yok. Çünkü zaten zeka yok dediğim gibi. Gelelim ikinci yalana. İkinci yalan, Aziz Yıldırım ve o dönem içeride olan yönetim kurulu üyelerinin tapeleri kabul ettikleri yönünde bir yalan haberdi. Gelin bununla ilgili önce Köksal Hoca ne demiş onu bir dinleyelim. Arkasından Aziz Yıldırım ne demiş onu bir dinleyelim. Bakalım tapeler kabul edilmiş mi edilmemiş mi, onları bir kendi ağızlarından dinleyelim.
Tapelerle yetinmiyoruz biz. Konuşmaları, ses kulaklığını verin bize dinletin. Çünkü hakimler kulaklıktan o sesleri, o konuşmaları alabildiler. Ama biz alamıyoruz. Kim ne söylemiş, nasıl söylemiş, ne zaman söylemiş bunu belli değil. Biraz önce verdiğim örneği söyledim. Dedim ki benim konuşmamı siz değiştirebilme imkanına sahipsiniz. Ama ben onu dinleyebilme imkanına sahip değilim. Ve dinletmeme kararı alındı.
Ne güzel dünya değil mi? Dinletmeme kararı alınmış bile. Tapeleri kabul etti Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu, içerideki yönetim kurulu üyeleri diyenler, tapelerle ilgili dinletmeme kararı alındığını bilmiyorlar bile. Aziz Yıldırım'ın avukatlarındandı Köksal Hoca. Köksal Hoca'nın bu konuşmasının öncesinde, ki o kanalda bulabilirsiniz o videoyu, bu konuşmasının öncesinde bahsettiği başka şeyler de var. Yani Aziz Yıldırım'a kulaklıkla ses tanımlama için dinletiliyor bir kısmı. Çok kısa bir kısmı dinletiliyor. Bu ses sana mı ait diye sorulmak için dinletiyor. O da evet bana ait diyor. Ama Yargıtay sadece evet bana ait kısmını alıyor. Ve sadece Yargıtay'ın aldığı bu kısmı medya ballandıra ballandıra Aziz Yıldırım tapeleri kabul etti. Bunların hepsi bana ait dedi falan diyor. Ama Aziz Yıldırım'ın bununla ilgili söylediği şeyleri arkasından ama diye cümlesine devam ettiği şeyi o dönemin Yargıtay'ı da polisi de dikkate almıyor ve kayıtlara da geçirmiyor. Bakalım Aziz Yıldırım ne demiş bu tapelerle ilgili?
Bizimle ilgili suçladıkları tapeler var. Yani hiç alakası yok. Bir ay önce konuşmuşsunuz, bir ay sonraki maça, aslında Buca maçını çıkarınca açıkta kalmış bir tape. Oraya monte etmişler. Çünkü bize savcılıkla onun için sordular. Ama o maç çıkınca bu sefer açıkta kalmış. Hadi onu başka yere monte etmişler.
Yani Aziz Yıldırım'ın da aslında Köksal Hoca'nın da bahsettiği şey şu. Orada özel yetkili mahkemede yapılan şu konuşmaları, 3 ay önceki konuşmayı alıyorlar, kesiyorlar, 3 ay sonraki başka bir konuşmanın arkasına yapıştırıyorlar. Başka bir konuşmayı alıyorlar, başka bir konuşmanın arkasına yapıştırıyorlar. Aziz Yıldırım'ın söylediği de o, zaten Buca maçı açıkta kalmış, onu da alıp başka bir yere yapıştırmışlar dediği mesele de o zaten. Yani tam bir kumpas, tam bir senaryo. İnsanların seslerini alıp, kesip, kopyalayıp, oraya buraya yapıştırıp, aha işte sen suç işledin diyebilecek kumpas mahkemeleri vardı o dönem. Evet, şimdi tapelerle ilgili, tapelerin kabul edilip edilmediğiyle ilgili mesele açıklığa kavuştuysa, şimdi gelelim başka bir meseleye. Bu mesele de şu, yine kumpası kuranların ve terör örgütünün değirmenine su taşıyanların sıklıkla kullandığı başka bir argüman var. O da şu. Diyorlar ki, efendim madem bunlar böyleydi, siz bunlarla futbol maçı yaptınız, kol kola girdiniz, çay içtiniz, işte yemek yediniz. Şimdi bakın, bu argümanları kullanan, eğer kendini Fenerbahçeli olarak tanıtan biri ise asla inanmayın. Asla inanmayın. Kesinlikle Fenerbahçeli değildir. Ya da başka bir ajandası vardır onun. Başka bir şeyin hesabını yapıyordur. Şimdi bakın, o dönem şöyle bir şey var. O dönem bu insanlar özel yetkili savcılar, hakimler, devletin savcısı ve hakimleri. O dönem devletin savcısı ve hakimi herhangi bir kuruma gittiği zaman, herhangi bir özel şirkete gittiği zaman karşılanır mıydı, karşılanmaz mıydı? tabii ki karşılanırdı. Nereye giderlerse gitsinler. Yani bu dönemde de böyle. Şimdi bu dönemde mesela devletin herhangi bir savcısı ben kulübünüze ziyarete gelmek istiyorum dese ne diyeceksiniz? Vallahi savcım kusura bakmayın ileride siz işte terör örgütü elemanı falan çıkarsanız biz bu riske girmeyelim. Bunu mu diyeceksiniz? Ya böyle bir saçmalık olmaz. Devletin savcısı, devletin hakimi, devletin askeri, devletin polisi yani başındaki insanlar herhangi bir kuruma ziyarete gidebilirler. Vali herhangi bir kuruma ziyarete gidebilir. Belediye başkanı herhangi bir kuruma ziyarete gidebilir. Bunu engelleyemezsiniz ki. Kurum olarak siz size ziyarete gelmek isteyen, sizle çay içmek isteyen ya da yemek yemek isteyen devletin savcısına, hakimine, valisine, kaymakamına, belediye başkanına vallahi kusura bakmayın ya biz böyle böyle bir durum var. Yani siz ileride terör örgütü elemanı çıkabilirsiniz. Çıkmaya da bilirsiniz ama biz kendimizi garantiye alalım. Yani bunu diyemezsiniz. Yani dolayısıyla bu argüman zaten dedim ya tamamen saçma sapan bir argüman. Ve bu argümanı kullananların emin olun başka bir ajandası vardır. Akıllarının altında yapmak istedikleri başka bir şey vardır. Mesela bu kumpas operasyonunu en çok savunanlardan bir tanesi de ne yazık ki Trabzonspor Kulübü. Trabzonspor Kulübü Kasım'ın ilk haftasıydı yanılmıyorsam bu kumpas davası mahkemede tekrar sonuçlandığında ve Aziz Yıldırım ve yargılananlar beraat ettiğinde bir açıklama yaptı. Trabzonspor'un yaptığı açıklama yani nereden tutsanız elinde kalan, nereden baksanız yalan, iftirayla dolu bir açıklama aslında. Diyorlar ki, bakın aynen okuyayım ben size bir kısmını. Hani birçoğu çok saçma sapan ifadeler olduğu için hepsini okumayacağım ama bir kısmında diyorlar ki, yıllar önce şike suçundan ağır ceza mahkemesinde yargılandıklarında ses kayıtlarını, yer tespit tutanaklarını, para trafiklerini inkar etmeyenlerin diye cümleye başlamış. Şimdi ses kayıtları meselesini, inkar edilip edilmeme meselesini bir az önce irdeledik. Yani hala bu yalana sarılıyorlar. Yer tespit tutanakları. Yer tespit tutanakları nedir ya? Yani şu gün şu saatte şuradaymışsın. Şu tarihte Sivas maçı olduğunda Sivas'taymışsın. E ne var bunda? Yani yer tespit tutanakları ile ilgili mahkemede herhangi bir şey mi oldu? Yani sizin de yer tespit tutanaklarınız var. Balıklar var, demirler var. Üstüne üstlük. Yani yer tespit tutanağı nedir? Onu da işte laf kalabalığı olsun diye herhalde. Bunu da delil mi sayıyorlarsa artık neyse. Tabii o dönemin özel yetkili polisleri, savcıları falan yer tespit tutanağını, konuşmaları bile delil saydıklarına göre bunlar da herhalde onun üzerinden gidiyorlar. Yer tespit tutanaklarını, para trafiklerini inkar etmeyenlerin. Para trafiğinde inkar edilen bir şey yok ki zaten. Çünkü yapılmış bir suçüstü para trafiği yok zaten. Ve o dönem MASAK ve özel yetkili savcıların ki bu konuya geleceğiz zaten. Fenerbahçe'ye baskın yapıp defterlerini inceleyenlerin bir kuruş bile açık bulamadıklarını biliyorsunuzdur herhalde. Bunu biliyorsanız niye bu yalanı söylüyorsunuz? Bilmiyorsanız da niye öğrenmiyorsunuz? Madem bu davanın her şeyine hakimsiniz aslında biliyor olmanız lazım. Ve diyor ki devamında, dün kol kola girdikleri vatan hainleriyle kendi tesislerinde maç düzenleyenlerin, onlara forma giydirerek kulüplerine üye yapanların ülkemize yönelik alçak darbe girişiminden sonra bir anda saf değiştirmesi diyor. Dün kol kola girdikleri vatan hainleri yok şu bu falan filan. Az önce söyledim. Devletin savcısı, devletin hakimi, devletin herhangi bir üst düzey çalışanı sizin kulübünüze geldiğinde sizin bunu reddetme, kurum olarak reddetme gibi bir imkanınız yoktur. Tam tersine devletten böyle yetkili insanlar geldiğinde hangi kulübe gelirse gelsin ağırlanırlar. Çaysa çay, yemekse yemek, maç yapmak istiyorlarsa maç yapılır ve bunu da kimse reddetmez. Hatta kurumlarında bu hoşuna gider çünkü devletle aralarında bir bağ kurulmuş olur. Yani devletin, hakiminin, savcısının, işte kaymakamının, belediye başkanının, şusunun, busunun, bakanlarının kulüpleri ziyarete gelmesi sizin tercihiniz değildir. Bunlar onların tercihidir. Devletin hakimi, savcısı, kaymakamı, valisi der ki ya ben şu kulübe bir ziyarete gitmek istiyorum der ve gider. Bu onun tercihidir. Ya da şu şu şu kulüpleri ziyaret edeceğim der, gider ve bu ziyaretler hala yapılan ziyaretlerdir. Ve giderler, ziyaret ederler, çaylarını içerler, yemekse yemeklerini yerler, giderler. Şimdi bu kulüplerin tercihi değildir birçok zaman. Ama kulüplerin tercihi olan başka şeyler vardır. Mesela avukat. Avukat tutmak, hangi avukatı tutacağını düşünmek, hangi avukatı tutacağına karar vermek kulübün kendi uhdesinde olan bir şeydir. Kulübü yönetenlerin kendi verdikleri kararlardır. Peki Trabzonspor'un o dönemki başkanının kendi tercihiyle tuttuğu avukatlar kimlerdi? Onlar neredeler şimdi? Ben size söyleyeyim. Ali Çelik ve Halil İbrahim Koca isminde iki tane avukat tutuyorlar. FETÖ ana davasında yargılanan Ali Çelik, Trabzonspor'un avukatlarından Ali Çelik, 10 yıl 6 ay hapis cezası alıyor. Ve bu Ali Çelik, Trabzonspor'dan 2011 ile 2015 yılları arasında KDV dahil toplam 2 milyon 713.064 lira para alıyor. Ve Trabzonspor'un tuttuğu bu iki avukat da, 3 Temmuz davası için tuttuğu bu iki avukat da FETÖ'nün avukat yapılanmasına bağlı çalışıyorlarmış. Şimdi hainlerle bilerek ve isteyerek kol kola giren kimmiş? Hani bunun bir cevabını verin isterseniz. Sadri Şener'e soruyorlar. Bu avukatların sizi temsil etmesinin bir faydasını gördünüz mü diyorlar. Sadri Şener de röportajında diyor ki yurt dışı çıkış yasağımı onlar kaldırttı. Maçlara gidemiyor, kulübü temsil edemiyordum. Emniyette bize çok kibar davranıldı. Ne diyebilirim ki? Diğerlerine birer şilte verdiler. Ben bir koltukta oturdum mesela. Rahat ettik yani. Yani Sadri Şener aslında bu hainlerle kol kola girmenin kendisini rahat ettirdiğini söylüyor. O yüzden şimdi bir takım açıklamalar yaparken gerçekten yazınızın başlığı gibi böyle kara komik açıklamalar yapmayın. Hala 3 Temmuz kumpasına sarılıp da oradan medet umut da bir kupa alabileceğinizi zannetmeyin. Kupa sahada alınıyor. Şampiyonluk dediğin 2010-2011'de Fenerbahçe'nin aldığı şampiyonluk gibi kanırta kanırta 17 takımın 17'sini de üst üste dize dize alınan şampiyonluktur. Şimdi gelelim diğer bir yalana. Diğer yalanlardan bir tanesi de İbrahim Akın'la ilgili söylenen yalan. Yani Aziz Yıldırım'ın İbrahim Akın'a işte maçta oynayıp gol atmaması için işte para verdiğiyle ilişkili bir yalan. İbrahim Akın o dönem gözaltına alınan futbolculardan bir tanesi ve ilk ifade vermeye girdiğinde o dönemin savcılarından Mehmet Berk İbrahim Akın'a inanılmaz baskı yapıyor, tehdit ediyor ve bu tehdit altında İbrahim Akın'ın o dönemki avukatının da telkinleriyle o tehdit altında tehdit de şu, bana isim ver, bana Aziz Yıldırım'ın ismini ver, bana Aziz Yıldırım'la ilgili şunları şunları söyle diyor. İbrahim Akın'ın avukatı, ilk avukatı diyor ki İbrahim Akın'a, akşam çocuklarını görmek istiyorsan valla dediğini yap diyor. İbrahim Akın da ilk etapta korkudan tamam diyor, bunlar ne söylüyorlarsa altına imzayı atıyor. Ve sonradan ama ne yaptığının farkına varıyor, avukatını değiştiriyor ve asıl ifadesini veriyor. Sonrasında İbrahim Akın'ın gazetede bir röportajı var. O röportajı sizlere hemen gösterelim. Gazeteci soruyor en çok kime kızgınsın diye. İbrahim Akın diyor ki savcı Mehmet Berk'e, o üç kişiden birisi de o. Beni tehdit etti, beni çocuklarımla tehdit etti. Bir daha eve dönemeyeceğimi, onları göremeyeceğimi söyledi. 5 saat sorguladı beni, 5 saat boyunca tehdit etti. O beni çocuklarımla tehdit etti. Beddua etmiyorum ama Allah da onun çocuklarıyla sınasın. Gazeteci diyor ki çok öfkelisin İbrahim Akın. Evet, ona hakkımı helal etmeyeceğim. Gelecek benden özür dileyecek fakat bu durumda dahi helallik vermeyi düşünmüyorum. Gazeteci soruyor, bu durumu nasıl ispat edebilirsin? Benim poliste ve savcıda verdiğim ifadeleri yan yana koyup okuyun. Her şeyi anlarsınız. Çünkü savcı benden sürekli isim istedi ve vermezsem diye tehdit etti. O zamanki avukatım da istediklerini kabul et ki akşam evine git çocuklarını sev dedi. Polisteki ifadem ile savcılıktaki ifadem bu yüzden birbiriyle çok alakasız diyor İbrahim Akın. Peki Aziz Yıldırım İbrahim Akın'la ilgili ne diyor? Şimdi bir de onu dinleyelim.
Ben İbrahim Akın'a 100 milyon dolar ver, 100 bin euro vermedim. 100 bin euro, 100 bin dolar, 100 bin YTL. Buna karar veremedi önce polis. Çok iyi dinlediği için. Bakın şunu söyleyeyim. Dedim ki ben 100 bin euro verdiğimi ispat edeyim mahkemede. Ben gideyim şu Boğaz Köprüsü'ne atlayıp bu iş kapansın. Ama ben eğer ispat edemiyorsanız o zaman istifa edin bu iş kapansın ya. Bu kadar basit yani. Ama şimdi bana yazamıyor. Benim ifadelerimde veyahut da benimle ilgili tezdekede bu konuyla ilgili hiç para lafı yok. Bu para lafı bizim Bülent İşcan'ın şeyinde fezlekesinde diyor ki Aziz Yıldırım 100 bin euro yani önce 100 bin diyor adı da belli değil orada öyle kalıyor. Sonradan iddia makamı mütalasında mahkeme devam ederken mütalasında şunu yazıyor diyor ki Aziz Yıldırım 100 bin euro verdi. İbrahim hakkında 100 bin euro aldığını ifade söyledi diyor. Ya dedim bu kadar iftira atmayın ya. Yani iftira atıyorsunuz bize. Yapmayın yani ya. Yani bir yargılamazsınız. Böyle bir konu konuşulmadı yani. Türk yargısının hali bu.
Evet, Aziz Yıldırım'ın da söylediği gibi o dönemki Türk yargısının hali buydu ne yazık ki. Üstelik yani polis fezlekesinde bir de şimdi o fezlekeyi hazırlayan Soner Koç, baylokçu Soner Koç diyor ki bizim diyor iddianamemiz çok sağlamdı diyor. Çok sağlamdı. Yani ne kadar sağlam yani görüyorsunuz. 100 bini yazmışlar yanına euro mu dolar mı Türk lirası mı onu bile yazamıyorlar. Onu bile dinleyememişler. Daha doğrusu dinledilerse de yani artık bunu dinleyerek mi yazdılar nasıl yazdılar o bile belli değil. Ama işte fezlekeyi hazırlayan polis etrafta çıkıp şimdi oralarda buralarda çıkıp hala diyor ki bizim iddianamemiz çok sağlamdı. Ona da geleceğiz ayrıca ve hatta gelelim aslında. İddianameyi hazırlayan Soner Koç o dönem organize şubede çalışıyor. Orada müdür zannedersem ya da organize polis amiri tam görevi neydi hatırlamıyorum. Ama fezlekeyi hazırlayan polislerden bir tanesi kendisi. Kendisi delillerin çok sağlam olduğunu iddia ediyor. Yani hatta o kadar deliller sağlanmış ki Interpol'de Avrupa'da falan hayran kalmışlar. Ya siz ne güzel çalışma yapmışsınız falan filan diye işkembeden sallıyor. Öyle bir şey yok tabii. Anlatacağım neden olmadığını. Ama önce şunu bir kere net olarak koymak gerekiyor. Soner Koç'un delil dediği şey ne? Ya da o dönemki savcıların, polislerin, işte şunların, bunların delil dedikleri ne? Delil dedikleri aslında sadece telefon konuşması. Ya da işte Trabzonspor'un yaptığı açıklamadaki, o komik açıklamadaki yer tespit tutanakları ve telefon konuşmaları. Şimdi ben hukuktan anlamam. Alanım hukuk değil, benim alanım müzik. Müzik ve müzik teknolojileri. Ama 3 Temmuz döneminde bunları okuya hukukla ilgili bir fikrimiz oldu. Delil denilen şey nedir? Delil denilen şey somut herhangi bir şeydir. O olayla ilgili somut elde edilmiş bir bulgudur. Somut elde edilmiş bulgu var mı bu davada? Yani mesela diyorsunuz ki Fenerbahçe Sivas'ta Sivas Spor'la şike yaptı. İşte para transferi oldu. Bu kadar. Şimdi bu kadarla hiçbir şey yapamazsın. Eğer bunları iddia ediyorsan bunu delillendirmen lazım. İşte delil dediğimiz şey ne? Para transferi olurken gideceksin, suçüstü yapacaksın. Eğer varsa böyle bir şey. Peki suçüstü var mı? Yok. Yok. Suçüstü yaptıkları herhangi bir durum yok. Yani ellerinde delil yok aslında. Peki delil dedikleri neymiş? Köksal Hoca'ya tekrar bir kulak verelim. Bakın neleri delil olarak kabul etmişler o dönem.
maalesef gene Bozkurt Bey'in dediği çok doğru. Yargıtay diyor ki bu kararında maalesef telefon konuşmaları bir suçla ilgili delil olabilir. Hatta başka bir delil olmasa dahi tek başına delil olabilir. İşte bu yüzden önemli bir noktalardan biridir bu. Bu karar yanlıştır.
Evet, bu karar yanlıştı. Yani Fenerbahçe'ye kurdukları kumpası tamamlayabilmek için hukuku bu kadar alt üst eden, hukuku bu kadar ellerinde oyuncak eden bir yapı vardı. Ne yazık ki o dönemde yargıyı ele geçiren ve hukuku elinde oyuncak edenlerin hukukumuzu getirdiği durum buydu. Ve yine fezlekeyi hazırlayan polislerden Soner Koç diyor ki Avrupa'da işte yapılan bir toplantı var. Interpol'ün düzenlediği bir toplantıda konuda şikeymiş. Neymiş, kendisini çağırmışlar, etmişler. Diyor ki bayıldılar diyor bizim fezleke. Ya çok titiz çalışmışsınız, çok şöyle yapmışsınız falan filan. Halbuki o toplantıda benim bildiğim şu oldu. Orada bu arkadaşa sordular. Ya diyor siz böyle bir şey ortaya çıkarmışsınız. Evet diyor. Peki diyor bahisten ne kadar para kazanmışlar? Soner Koç bahis falan yok diyor. Şimdi şaşırıyorlar tabii oradakiler. Nasıl yani diyor. Hani şike varsa bahis mutlaka olması lazım. Yani bu insanlar bir neden şike yapar insanlar? İşte bahis oynarlar ve hiç olmayacak bir skorla çok yüksek miktarlarda o bahisten paralar kaldırırlar. Ve bunun için şike yapar futbol takımları. Bunu soruyorlar. Adam bahis falan yok diyor. Yani nasıl diyor ya? Yani bahis yoksa siz nasıl, niye yapmış o zaman şikayeti? Hiç kupa almak için. Gülüyorlar. Yani gülüyorlar. Saçmalamayın diyorlar ve gülüyorlar. Bu arkadaşın ballandıra anlattığı mevzu da bu aslında. Zaten o konuşmaları dinlediğinizde ya ben gerçekten hayatımda yalan üstüne yalan söyleyen, hiç yüzü kızarmadan, vicdanı sızlamadan, yalan üstüne yalan söyleyen, iftira üstüne iftira atan bu insanları gördükçe gerçekten midem bulanıyor. Ve hala ne yazık ki bunu ve bunları savunanlar var. Bunların yaptığı kumpası savunanlar var. Soner Koç iddialarını bu kadar abarta abarta yalanlarla süsleye süsleye anlatacağına, mesela Tamer Barış Terkeşli isimli itirafçının mahkemede kendisine neler söylediğini bir anlatsın. Tamer Barış Terkeşli'nin söylediklerine niye ses çıkaramadığını bir anlatsın. Neden sus pus kalıp sadece dinlemek zorunda kaldığını bir anlatsın mesela. Ya da Soner Koç Erzurum imamının mahkemede neler konuştuğunu bir anlatsın. Anlatsın, bunları dinleyelim. Neden Erzurum imamının söylediklerini çıtını bile çıkaramadı? Mesela bunları bir anlatsın. Soner Koç önce şunlara cevap versin. Mesela kendi emri altında çalışan memurlardan bir tanesinin mahkemede şöyle bir ifadesi var. Diyor ki, sanığa İstanbul Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınan 21.04.2016 tarihli beyanı okundu ve soruldu. Soruya şöyle cevap veriyor. Doğrudur, aynen kabul ve tekrar ederim. Gerek davaya konu 2010-2287 soruşturma sayılı şike soruşturmasında, gerekse o dönem organize şubenin yürüttüğü tüm soruşturmalarda benim mevzuata aykırı gördüğüm ve bunu ilettiğim sıralı amirlerim bana usulsüzlükleri tespit etmek senin görevin değil, her şeye burnunu sokma, sen yazıyı yaz, gerekirse savcılık mahkeme reddetsin şeklinde söylemlerde bulunuyordu. İlginçtir ki bu şekilde hazırlanan istem yazıları savcılığa gittiğinde talebe dönüştürülüyor ve mahkemelerden kararlar çıkıyordu. Dahası bu kararlar TİB'e gittiğinde sesler indiriliyor. Yani TİB buna itiraz etmiyordu. Örneğin hedef şahsın TC kimlik numarası olmadan veya açık kimlik bilgileri tespit edilmeden sadece GSM numarası üzerinden Ahmet, Mehmet gibi rumuzlarla dinlemeler yapılabiliyordu. İşte ben bunları sıralı amirlerime ilettiğimde bahsettiğim şekilde yanıt alıyordum. Diyor Soner Koç'un emri altında çalışan ve yazıcı olarak çalışan polis memurunun mahkemedeki ifadesinden bir kesit okudum size. Şimdi Soner Koç hala çıkmış orada burada YouTube kanallarında yaptığı operasyonun ne kadar şahane, ne kadar işte usule uygun, işte dinlemelerin ne kadar usule uygun, her şeyin ne kadar usule uygun olduğunu falan anlatmaya çalışıyor. Her ne hikmetse bu insanların böyle YouTube kanallarında orada burada çıkıp da mesela Ergenekon'u, Balyoz'u, Oda TV davasını yani o dönem kumpas olan mesela 17-25'i falan savunduklarını göremezsiniz. Sadece ve sadece Fenerbahçe üzerinden gitmeye çalışıyorlar. Ve Fenerbahçe'ye kurulan kumpası hala sıcak tutmaya çalışıyorlar. Çünkü büyük darbe yediler. Yani Ergenekon'da da, Balyoz'da da, Oda TV'de de görmedikleri tepkiyi, yemedikleri tokadı Fenerbahçe'den yediler. Ve o tepkiyi bir tek Fenerbahçe'den gördüler. İçlerinde kaldı. Fenerbahçe'ye kurmaya çalıştıkları kumpasın ellerinde patlaması içlerinde kaldı. Ve bu iç acısıyla hala ve hala utanmadan, sıkılmadan, yüzleri kızarmadan çıkıyorlar. Orada burada bu kumpası savunuyorlar. Evet, aslında bununla ilgili söylenecek çok şey var. 3 Temmuz davası ile ilgili konuşulacak çok fazla şey var. Ama en azından bu videoda sizlere 3 Temmuz kumpasında en çok sarıldıkları yalanları anlatmaya çalıştım. Gerçekleri neymiş onları anlatmaya çalıştım. Varsa sorularınız, şu konuyu da aydınlatalım, bu konuyu da aydınlatalım falan gibi şeyleriniz varsa onları da aydınlatırız. Bizim açımızdan bu davanın karanlık olan hiçbir tarafı yoktur. Bu davanın her tarafı bizim açımızdan aydınlıktır. Davanın tek karanlık tarafı o davayı o dönem açanlardı. Onlar da şu an birçoğu yargılanıyorlar. Son olarak bu kumpası hala savunanlara, bu kumpası kuranların değirmenlerine su taşıyanlara sormak istediğimiz başka sorular var. Bu soruları efsane başkanımız Aziz Yıldırım'ın ağzından bir dinleyelim isterseniz.
Bizler yargılamanın karar aşamasına dahi, yargılamamızın ve tahliye sürecimizin uzamasını dahi göze alarak tevsi tahkikat yani yargılamanın genişletilmesi yolunda sayın mahkemeden 13 başlık altında talepte bulunduk. Aslında bu 13 talep bizim için değil ama Türk futbol açısından büyük fırsattı. Biz bu talepler tahtında mahkemeden 1. Soruşturmayı yapan savcı Mehmet Bekir'in duruşmalara katılmasını istedik, reddettiler. 2. Haksız ekonomik çıkar amaçlı suç örgütü iddiası nedeniyle hakkımızda kişisel mali ve ekonomik inceleme yapmanızı talep ettik, reddedildik. Dedik ki gelin bizi inceleyin. Tapelerin ses kayıtlarının tarafımızda verilmesini ve bu kayıtlar üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasını istedik, reddettiler. Teknik ve fiziki takip tutanaklarını düzenleyen ve imza altına alan polislerin tanık olarak incelenmesini talep ettik, onu da reddettiler. Duruşmalarda değil, bizim de olmadığımız ara celsede dinlenen İlhan Helvacı Lütfü Arıboğlu'nun kendine soru sorabilmemizin sağlanması için duruşmalarda dinlenmesini istedik, onu da terk ettiler çünkü kaçırdılar. Gençler Birliği müsabakasında Trabzonspor için oynadık diyen Serkan Çalık, Aykut Demir, Huşit Meriç isimli futbolcudan dinlemesini talep ettik, onu da reddettiler. Eskişehir Trabzon maçıyla ilgili olarak Ünal Karaman ve Selçuk İnan'ın tanık ispatıyla dinlenmesini istedik, onları da reddettiler. Eskişehir Trabzonspor maçında 12 futbolcunun dinlenmesini talep ettik. Eskişehirli oyuncunun dinlenmesini talep ettik, onu da reddettiler. Fenerbahçe İBB maçında İbrahim Akın'ın savcılık ifadesinde hazır bulunan ve savcının baskı ve yönlendirme yaptığına tanıklık eden kendi avukatı Mehmet Ali Bilen'in dinlenmesini talep ettik. Ona da gerek yok, reddettiler. Karabük Spor Fenerbahçe maçında Mustafa Çevik ve Ergün Başkay isimli şahıslar ile bu ifadeli adı geçen Karabük kayısı Bülent Ataman ve Karabük oyuncusu Muhammed Özlü'nün dinlenmesini talep ettik. Bu taleplerimiz de reddedildi. Ama biz diyoruz ki ya çağırın bunları bir dinleyin. Dinlemiyorlar, reddediyorlar. Gerek yok diyorlar. Çünkü Trabzon temiz diyorlar. Sivas Fenerbahçe maçında 13 futbolcu ve Rızat Çalınbay'ın çağrılarak dinlenmesini istiyoruz. Onu da kabul etmiyorlar. Hayır diyorlar, gerek yok. Ama Mehmet Yıldız'la siz şike yaptınız diyorlar. Diyelim çağırın, hepsini çağırın, dinleyin. Yok. İstanbul İBB Trabzon maçında 2 futbolcunun dinlenmesini istedik. Onu da kabul etmediler, reddettiler. Ve son olarak da Türkiye Futbol Federasyonu kurulu üyelerinin dinlemesini talep ettik. Onları da reddettiler. Trabzonspor hakkında dinleme ve fiziki takip işlemlerinin neden çok kısa süre yapıldığını ve bu kadar kısa süre içerisinde bile ortaya çıkan tape konuşmanın neden ve niçin bize uygulanan yaptırımlardan muaf tutulduğunu sorduk. Ona da cevap vermediler. Demir profilin devre arasında gelen balıkların, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na yönetilen tehditlerin, futbola siyaseti karıştırma çabalarını, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen 6 trilyonun nereye harcandığının açıklanmasını, Melih Gökçek ile Sadi Şener arasında pazarlıkları, Bolulu Hoca'ya verilen 300 bin TL'yi sorduk. Bu hususların araştırılmasını ısrarla talep ettik. Bu tapelerde geçen kelimelerin tarla, inşaat, müvekkil gibi bizim bir yılımıza mal olan kelimelerden ne farkı olduğunu sorduk ama yine de cevap alamadık. Ünal Karaman'ın maçtan önce hiçbir tanışıklığı olmayan Eskişehirsporlu Sezer Öztürk'ü arayarak transfer teklifinde bulunmasının tarafımıza atfedilen transfer şirketi isnadından ne farkı olduğunu sorduk. Mehmet Yıldız'a teklif edilen teşvik iddialarının araştırılmasını, 1 milyon doların ne anlama geldiğini açıklamasını talep ettik. Onu da reddettiler. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve yöneticileri bir yıl cezaevinde kalmak durumunda bırakılırken, dernekler masası ve vergi denetmelerince imzalanan 2 adet raporla Fenerbahçe'nin tüm hesaplarının temiz olduğu saptanmışken, savcılık tarafından, özel yetkili mahkeme tarafından bu saptandı. Kasalarında 1 milyon dolar açığın hala açıklanamadığı devlet kurumlarınca sabit olan kulüp ve yöneticilerin neden apar topar ilk celsede beraat ettiğini sorduk. Ona da bir şey söyleyemediler. Bizlerin neden silahlı suç örgütü iddiasıyla soruşturulup, şikeden tutuklanıp, haksız ve ekonomik çıkar amaçlı suç örgütünden yargılandığımızı sorduk. Devletin bu resmi kurumlarını kim ya da kimlerin bu hale düşündüğünü öğrenmek istedik. Hepsini sorduk ama tüm taleplerimiz reddedildi. Aziz Yıldırım savunma yapmak yerine saldırıyor denildi. Şimdi ise neden bunları açıklayamadığımızı soruluyor. Burada tekrar söylüyorum. Türk futbolunun temizleyicisi rolüne soyunanlar önce ellerindeki kivi temizlemek zorundadırlar.
Evet, sorular bunlar. Aziz Yıldırım'ın 1, 2, 3 diye sıraladığı maddelerin hepsinin sonuna neden diye bir kelime ekleyip soru işaretini koyun. Yani mahkemeden işte şu futbolcunun dinlenmesini talep ettik, kabul edilmedi. Neden? Bunların nedenlerini oturun bir düşünün bence. Tabii öyle bir yetiniz varsa, işinize gelecekse, gelecek mi gelmeyecek. Ama siz yalanlarınızı yaymaya çalıştıkça biz de bu mecradan, buralardan bu yalanlarınızın doğrularını suratınıza tokat gibi çarpmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.